Ayrım 6, Kara Çanta, Ziya Mısırlı, sayfa 75. Emektar Bavul. Baharın tatlı günlerinden biri. Ilık esintiler havanın güzelliğini bir kat daha arttırıyor. Saksılardan yeni yeni başlarını kaldırmaya çalışan çiçekler küçücük yapraklarıyla çevreye yeşillik saçmaya çalışıyorlar. Sırayla saksılar, değişik çiçekler göze çarpıyor. Köşelerde bakışımlı olarak duran demir çiçeklikler, özenerek bezenmiş sergilikler gibi ilgi çekiyor. Beton bir yapının ikinci katına yapılmış kapalı taraçadayız şimdi. Bir kadın elindeki bir aygıtla çiçeklerini ilaçlıyor durmadan. Konutun sahibi sanırım. Çok içten olmalıdır ki konukları gelmesine karşın elindeki işini bırakmadı. Bağışlamalarını diledi yalnızca. Kadınlardan biri elindeki örgüyle ilgileniyordu. Konuğu bulunan genç bir kadınla gelmişti. Onu ağırlamaktan mutluluk duyduğu anlaşılıyordu. Dalgın bakışları vardı genç kadının. Yeğenlik esintisiyle yüzüne dökülen kara saçlarını geriye itiyordu elleriyle. Işıl ışıl ışıldayan kara gözleri yuvarlacıktı. İlgiyi çeken yeğenlikten kalkık bir burnu vardı. Küçücük bir kor parçası gibi duran dudakları hiç kımıldamıyordu. Ancak kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan bu kadının yüzünde belirsiz bir acı okunuyordu. Sorulmazdı ama bu. Konuk gelmişti babasının eski dostlarına. Kalabalıktan hoşlanmıyor, sinema, tiyatro gibi eğlencelerden tat almıyordu. Ya da kendisine öyle geliyordu. İşini bitiren konut sahibi elinde bir kolonya şişesiyle döndü. "Bağışlayın, ilaç kokusunu giderebilir miyim?" Ellerini uzattı oradakilere. Geriye dönüyordu ki köşede oturan adamın başına da serpti birkaç damla. Adam öfkelenmedi. Bir eliyle başından kolonya damlacıkları alıp burnuna götürdü. Kalan bölümünü avuçlarıyla yanaklarına sürüştürdü. Ardından birer şeker attılar ağızlarına. Konut sahibi bir iskemleye oturmuştu. Konuk bayan bir dergiyi karıştırıyordu. Usuna bir şey gelmişçesine yerinden kalktı konut sahibi. Sonra bir kemanla döndü. Genç adama uzanarak "Bize biraz keman çalar mısınız?" dedi. Yarı dilek, yarı buyruk seziliyordu bu sözlerde. Buyurmasını seven bir kadındı. Genç, severek aldı kemanı eline. Çoktandır çalmamıştı. Yavaşça ses ayarını düzenledi kemanın. Örgüsünü ören kiracı bayan yemeğine bakmaya gitti bir an. Öğleye fasulye koymuştu ocağa. Bir de salata yaparsa bugünkü yemek kaygısı sona ermiş olacaktı. Kemanı çenesine yerleştirdi genç adam. Sağ elindeki yayı yeğenlikten sürtmeye başladı. Yeni, genç, güzel bir dinleyicisi vardı şimdi. Usandırmadan tatlı ezgiler oluşturmalıydı şimdi. Göstermeliydi sanatını. Ama yine ezgileri de yeterince bilmiyordu. Olsun. Bir şeyler çalabilirdi yine de. Yok yok, uydurma olamazdı çalacakları. Başarabildiğince çalardı. Ara bölümden sonra söyleyeceği şarkıyı düşünmeye başladı. Bir kımıldanış olmuştu buğday renkli bayanda. Evliydi. Bir küçük çocuğu vardı. Ama bir genç kızdan ayrımı yoktu. Müzikle yazını çok seviyordu. İçinden iyi dileklerde bulundu baba dostuna. İyi düşünmüştü onu buraya getirmekle. Yüzü güldü. Yeğenlikten kımıldadı dudakları. Başını eğerek mutluluğunu belirtti. Derin bir sessizlik kaplamıştı bulundukları yeri. Çıt çıkmıyordu. Daha önce ötekileri paylamıştı genç adam. Müzik sessiz dinlenir demişti. Ama o içten gelerek dinliyordu. Ah ne olurdu böyle sabaha dek çalsaydı. Bıkıp usanmadan dinlerdi. Ne denli güzel çalıyordu. Ezgiler onu sonsuz bir evrene doğru götürmüştü. Yeğenik bir sızı belirmişti yüreğinde ama incitmiyordu onu. Gözleri buğulanmıştı bile. Yanaklarına doğru süzülen yaşları silemiyordu. Kalkmadı elleri. Ayrımına varmalarından çekindi. Konutun kadını oldukça anlayışlıydı. Göz ucuyla onu süzüyordu. Sonra birden yerinden kalktı. ''Hey, konuğumu ağlatıyorsun. Daha tatlı ezgiler çal kemanınla.'' dedi. Güldü genç adam kemanını kucağına alarak. ''Böyle çalınır bu. Kimi zaman ağlatır, kimi zaman da sevindirir. Kemanım da hüzüntülü olmalı bugün. Varsın o da konuk bayan gibi acılarını döksün, dokunmayın.'' dedi. Sonra unutmuş gibi ''Ağlıya ağlıya açılır insan. Becerebilsem de kemanım değil, ben ağlasam.'' dedi. Sevgili arkadaşını yeniden çenesine yerleştirerek çalmaya başladı. Kısa süren bir ara ezgiden sonra ''Görmedim uysun felek amalime, ağla ey dil ağla durma halime'' diye mırıldandı. İyi sayılırdı sesi. Sevinmişti genç kadın. unutmuştu olanları bir an. Sonra bir şarkı istedi. Kader böyleymiş, ne söylesem boş. Genç adam durdu, eşine dönerek, "Hanım, güzel söyler istediğiniz şarkıyı," dedi. Eşiyle birlikte söylemeye başladılar. Kader böyleymiş, dizeleri onların da dudaklarından yüreklerine inivermişti. Duyarak istekli çalmıştı adam. Eşi de içten söylemişti. Bir ara gözlerini erkeğine dikmiş, uzun uzun bakmıştı. Ne söylesem boş derken yeğenlikten bir gülüş belirmişti dudaklarında. Şarkı bittiğinde bayan konuğuna dönerek, "Beğendiniz mi? İşte bu denli söyleyebiliyorum," dedi. Bir teşekkür beklediğinin anlaşılması ereğiyle, "Sizlere bir çay yapayım," diyerek koşar adımlarla mutfağa gitti. Oturduğu yerden yeğeniden doğrulan genç kadın, sağ ol dileklerini keman çalmayı sürdüren adama söyledi. Çok uzaklara götürmüştü onu bu şarkı. Eşini, çocuğunu anımsadı. Acı anılarını iter gibi saçlarını geriye doğru itti elleriyle. Uzun kirpikleri arasından keman çalan genç adama doğru baktı ilgiyle. Kendi eşinde de sanatçı bir kişilik olsun istemişti. Kaba durumları canlanmıştı gözlerinde eşinin. Erkekler hep böyle değil miydi diye düşündü. Oldukça görgülü, duygulu görünen bu adamın da kim bilir ne denli kaba yanları vardı. İlk anlarda çoğunun oldukça anlayışlı göründüklerini, bunun isteklerini elde edinceye değin sürdüğünü düşündü. Bu genç adamın da yanlış, anlayışsız durumlarını eşi bilirdi ancak. Az önce acı acı bakmıştı eşine. Çay tepsisiyle gelmişti konutun kadını. Öteki kadın da aşağıdan gelmiş, yerine oturarak örgüsünü eline almıştı. "İyi ki gitmişim," diyordu. Elindeki kemanı yanındaki masaya bırakan adama dönerek, "Yakında bir geziye daha çıkacaksınız sanırım. Bavulunuz kapının arkasında, buyruğunuzu bekliyor," dedi. Sözlerinin bir konu olmasını isteyen bir tutumla sürdürdü. "Ama çok yıpranmış, sizi uzaklara götürecek bir durumu yok." Odadakilerin elleri çay bardaklarındaki kaşıkları oynatırken gözleri taraça kapısı ardında duran büyük eski bir bavula dikilmişti. Kurşuni rengini yer yer yitiren bu deri bavul, yumrulmuş köşeleri onarım görmüş durumuyla gözlere batıyordu. "Doğru söylüyorsunuz," dedi genç adam. "Bilin ki ben ondan çok yoruldum, yıprandım. İsteyerek gitmiyorum gezilerime. Gerçekte çok az sürecek. Bu yıpranmış dostumla daha iyi bir yolculuk yapacağımı sanıyorum." İki kadın örgüsü üzerine eğilen bayana yabansı yabansı baktılar. Bu tatlı müzik anından sonra böyle bir konu ortaya atmanın zamanı mıydı demek istiyorlardı. Bu bakışlardan yoksundu kadın. Kendisi yokken şarkılar söylenip eğlenilmesine öfkelenmişti nedense. Söyledikleri gibi gerçekten öteye gitmemişti. Sanatçıydı, daha iyi bir bavulu olması gerekirdi diye düşündü. Çaylarını içen bayanlar yeni bir konuya dalmışlardı. Erkekse bu gerçekten kendini alamamış, ara sıra yıpranmış bavulunu gözlemekten kendini kurtaramamıştı. Yurdunun birçok illerini onunla gezmişti. Değişik anıları onun içinde gizliydi. Otobüs, tren, fayton, üstelik vapur yolculuklarını bile birlikte yapmışlardı. Dalmıştı bir an. Sonra ikinci bardak çayı verirken eşi seslendi. "Şimdiden çıkmış gibisin gezintiye. Kaygılanma, bavuluna yeni bir örtü yaptım," dedi. Adam güldü. "Gerçek değişmez ki," dedi. "Ben de öyle değil miyim?" Yaşam esintilerine zorlukla dayanan ama her bahar gösterişten hoşlanan bir kavak ağacı gibi değil miyim? Bu son tümceden sonra öteki bayanlar üzüntülü bir sesle "Aa, hiç de öyle değil," dediler. Örgülerini toplayan buğday tenli kadın konuğuna bakarak "Gayrı izin istesek iyi olacak," dedi. Sonra ayağa kalktılar, konutun bayanı ile öpüşüp genç adamın da elini sıkarak ayrıldılar. Üzülmüştü esmer kadın bu yersiz olaya. Sert bakışlarla kumral bayana bakmış, sonra kara gözlerinde bir ışık yansıtarak içtenlik dolu bir gülüşle "Hoşça kalın," demişti. Yabansı bir sessizlik kaplamıştı ortalığı. Yoldan geçen arabaların gürültüleri dolduruyordu taraçayı. Yandaki bahçeden bir bülbül sesi duyuluyordu ancak. Genç adam konuklarını canlı, güler yüzlü uğurlamıştı. İçli bir gülüş gitmiyordu dudaklarından. Eşinin mutfakta oyalandığını görünce kendiliğinden bavuluna doğru kaydı ayakları. Yırtılmış sapına bez bağlanan bu eski bavulun önüne diz çöktü sanki. İyice baktı. Ellerini okşar gibi gezdirdi üzerinde. Kilidini açarak kapağını kaldırdı. Bu boş bavulun içinde neler saklamıyordu ki? Anıları belirmişti bir an gözlerinde. Erzurum'dan İzmir'e, Edirne'den Antalya'ya, Samsun'dan Antakya'ya dek uzanan anılar. Sessizce kapadı bavulunu. Ayağa kalkarken içinin tüm acılarını belirten bir sesle "Ey emektar bavulum, bu öykü de yine seninle bitti," dedi. Çizik bağlama. Erken uyanabiliyordu Gayrı Hüseyin Usta. Yahu 40'ı geçince güneş pek az doğuyordu insanın üstüne. Gözlerini açtı, sabah olmuş dedi. Göz kapaklarını ovuşturarak yavaşça kalktı yataktan. Kıyamadı eşini uyandırmaya. Yüzünü yıkıyordu ki günlerden cuma olduğunu anımsadı. Abdest aldı, uğurlu bir gündü cuma, kaçırmamalıydı. Sabah namazının kısa süresinde gelip geçmişti usundan bu düşünceler. Çarçabuk giyindi. Koşarcasına yürüyerek iş yerinin yolunu tuttu. Kasabanın pazarıydı bugün. Köylüler yavaş yavaş geliyorlardı. Bir iki tecim evi açılmıştı. Rastladığı dostlarıyla esenleşti. İş yerinin kapısı önünde durarak içinden bir dua okudu. Sonra "Ya Bismillah" diyerek kapısını açtı. Küçük bir kunduracı dükkanıydı burası. Ön kepenklerini kaldırıp toz kalkmasın diye iş yerinin iç dış bölümünü suyla ıslattı. Ucuna değnek sıkıştırılmış bir süpürgeyle temizledi her yeri. Nedenli silse süpürse yine de istediği temizliği bulamıyordu bu iş yerinde. Adı üstünde ayakkabıcılıktı bu. Halkı çoğunlukla hazır ayakkabı giyiyordu. Gerçekte kunduracıların çoğu işlerini bırakmış, özge işler yapmaya başlamışlardı. İçlerinden Almanya'ya çalışmaya gidenler bile vardı. Yine de bırakamıyordu uğraşını. Bu düşünceler altında üzerinde iş gördüğü masasını da düzeltmişti Hüseyin Usta. Kerpeten, tanalya, tilpitiri yerine asmış, bıçak, makas, çekici bir kıyıya koyarak kalabalığa çekeceği sayayı önüne koymuştu. Masanın üzerinde duran gereksiz kutuları kaldırdı. Bugün çok çalışmayacaktı. Bir iki onarım yapardı ancak. Neyse ki temiz, güzel iş yapıyordu. Bu nedenle alıcısı eksilmemişti. Her didinmenin özdeş sonuca vardığını düşündü. "Ekmek parası," dedi yeğenik bir sesle. Yerine oturdu, kapıdan bağıra çağıra geçen kahveciye bir çay söyledi. Bir şey anımsamış gibi doğruldu, köşede asılı duran bağlamasının tozunu almaya başladı. Ona 20 yıldır emek veriyordu. Dostu, arkadaşı, sevgilisiydi bağlaması onun. Baş parmağını sürterek oluşturduğundan sesini dinledi. Tellerini yeni takmıştı. Bağlaması olmasa yaşamanın hiç değeri yoktu onun için. İki çocuğunu düşledi gözlerinde. Çoluk çocukla saz ayrıydı. Güldü. Bir türkü mırıldanarak yerine oturdu. Tepsisiz olarak getirilen çayı için çaycı çırağına söylendi. "Oğlum, bunu tepsiye koyarlar. Taze mi bari?" öfkesini alamamış insanların sesiyle ekledi. "Söyle ustana, bu akşam ayakkabı parasını isterim. Kaç ay oldu be? Biz de ev geçindiriyoruz. Böylesine batakçılık derler," dedi. Kızgın anlarında Hüseyin Usta'ya yanıt vermenin ne olduğunu biliyordu çırak. Sesini çıkarmadı. Gülerek "Hay hay usta, olduğu gibi söylerim," deyip gitti. Yudum yudum içti çayını. "Yaramazın oğlu güzel çay yapıyor," dedi. İşini eline aldığında önlüğünü takmamış olduğunu gördü. Dudaklarındaki kımıldama bir gülüşle sonuçlandı. Yüksek bir sesle "Hey Hüseyin Usta, yaşlanıyorsun gayrı, senin de çağın geçti," dedi. Kirli önlüğünü başından geçirip belinden sararak çalışmaya koyuldu. Gelip gidenler çoğalmadan işinin büyük bir bölümünü bitirmesi gerekiyordu. Yeni bir türküyü yeğenlikten söyleyerek işine daldı gitti. Yeni dönmüştü öğle namazından Hüseyin Usta. Çocuğunun sefer taşlarında getirdiği yemekleri yemeğe koyuldu. Çok acı gerçekleri konuşmuştu bugünkü din konuşmasında hoca. İçki, kumar kadın üzerinde durmuş, dokuncalarından söz açmıştı. Onun kumarla kadınla bir ilişkisi yoktu ama ara sıra kaçamak içki kullanıyordu. Şarap içmiyordu ama rakı da içki değil miydi? Kafasını sola doğru çevirerek bağlamasına baktı. Gelin gibi süzülüyordu. Onsuz tadı tuzu az oluyordu bu sazın. Aşırı gidilmedikçe ne dokuncası olabilirdi diye düşündü. Boşalan yemek taslarını toplarken içmesini bilmeli insan, dedi. Avuttu kendi kendini. Düşüncelerinden sertçe açılan kapı sesiyle sıyrıldı. İki adam girmeye çalışıyorlardı içeriye. Ürkek adımlarla içeriye giren bu kişi Aşık Hasan'dı. Yanı başında 15 yaşlarında bir çocuk vardı. Esenleşerek karşısındaki iskemlelere oturttu onları. Hasan terlerini silerken yardımcısı elindeki bağlamayı bir kıyıya dayamıştı. Hüseyin Usta göz ucuyla saza bakarken Hasan'a sordu. ''Nasılsın bakalım Hasan? İşlerin nasıl gidiyor? Sağlığın yerinde mi?'' Mendilini cebine yerleştiren Hasan, saf, temiz bir genç köylü tutumu içinde ''Sağ ol ağabey, Tanrı'ya şükür iyiyim. Bazı gereksinmelerimi karşılamak ereğiyle indim kasabaya. Doğal olarak sizi görmeden gidemezdim.'' ''Hem de bir muştum var size.'' Hüseyin Usta ''Hayrola?'' dedi. O yanındaki çocuktan bağlamayı istedi. El ivediliğiyle bez örtünün içinden pırıl pırıl bir saz çıkardı. Hüseyin Usta bizim aşık yeni bir bağlama almış sanırım diye düşünüyordu. Hasan sevinçle coşkunun belirtilerini içinde saklayan bir devinmeyle ayağa kalkarak ''İşte ağabey bu sazı ben yaptım. 2 aydır üzerinde çalıştım. Oymadır. Hele bir tellerine dokunun bakalım. Sesini beğenecek misiniz?'' diyordu. Çalgıçla perdeleri üzerinde dolaştı bağlamanın. Sesi de ilgisini çekti. İşitilmedik denecek denli güzeldi. Gerçekten el uzluğu isteyen bir işti bu. Bu gençte aşırı bir yetenek vardı. Sonra ona dönerek ''Seni kutlarım Hasan, bu ikinci başarın.'' Dayanamayarak yine sordu. ''Tümüyle sen mi yaptın Hasan?'' Bir yandan da bağlamanın öteki yanlarını gözden geçiriyordu. Hasan yutkunarak ''Ağabey bilirsin ben yalan söylemem.'' demişti. Bir suç işlemiş gibi yeğenlikten kızarmıştı genç adam. Çalgıcını teller, parmaklarını perdeler üzerinde dolaştıran Hüseyin Usta'nın düşünceleri onu yakın geçmişe götürmüştü. 5 yıl önce tanımıştı bu genci. Yine buraya getirmişlerdi onu. Birkaç türkü söylemişti ona. Sesi oldukça güzeldi. İçliydi, yanıktı. 12 yaşında çiçekten gözlerini yitirdiğini söylemişti. Şimdi 26 yaşlarında olmalıydı. Orta boylu, esmer tenli, yiğit bir delikanlıydı. O zamanlar bağlama çalmasını öğütlemiştim diye düşündü. Kısa bir sürede ilerletmişti bağlamayı Hasan. Geçen yıl geldiğinde göğsü kabarmıştı Hüseyin Usta'nın. Oysa o pek az bir şey göstermişti. Şimdi ise el yordamıyla bir oyma bağlama oluşturmuştu. Kafasında bir düşün belirdi birden. Bu biçimde seri olarak bağlama yapmaya özendirilmeliydi o. Dilencilik nedir bilmeyen bu gence yardım ellerinin uzatılması gerekirdi. Alın teriyle kazanmak isteyen bu sanatçı kişiye ilgi gösterenler doğallıkla bulunabilirdi. Düşüncelerini Hasan'a açıkladıktan sonra ''Her ay bir bağlama yapabilir misin?'' Hasan sevinçle ''Evet hem de daha güzellerini'' diye yanıtladı. ''Öyleyse tanıtma işiyle satışı da bana düşüyor. Bu ana yol üzerinde gören kalp satış evi var. Benim tanıdıklarımdır. O satış evinin sergiliklerine koyar, gazetelere de birer duyuru verdik mi bu sorun çözüldü demektir.'' Bu sonuca çok sevinmişti Hasan. Yüzü gülüyordu sanki. Kaygısını yenemeyen Hüseyin Usta, ''Ama bana bu bağlamayı nasıl yaptığını anlatmalısın.'' diyordu konuklarına. Ağırlamasını geciktiren usta çocuğu göndererek yandaki kahveye 3 çay söyletti. Sıcak taze çaylarını içerlerken Hasan öyküsüne nereden başlayacağını düşünüyordu. 6. ayrımın sonu, sayfa 87.